Ayrım 4. Sayfa 39. 5. İnsanların kalbine elimle dokunabilmek. Otel umduğumdan daha iyiydi. Alışıldık turist konaklama yerlerinden değildi. Sadeydi, temizdi, kentin merkezinde olmasına rağmen sessizdi. Lobi insanı yormayan yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Menan işbirliği birinin aceleciliğiyle pasaportumu alarak resepsiyondaki görevliye yaklaştı. Birkaç adım geride durmuş, oteli tanımaya çalışıyordum. Köşedeki geniş koltuklarda iki genç adam oturuyordu. İçeri girdiğimizde ilgiyle süzmeye başladılar beni. İster Londra'da olsun, ister dünyanın başka bir yerinde her zaman nefret etmişimdir ısrarlı aç erkek bakışlarından. Başımı çevirip pencereden dışarı artık puslu gecenin tamamen ele geçirdiği caddeye bakmaya başladım. Otelin önünden geçen asfaltın gerisinde ışıklandırılmış tarihi bir cami vardı. Biraz sonra caminin önündeki şadırvanı da fark ettim. Üzeri ahşap ve alüminyum ince bir levhayla kapatılmış, birçok yerinde musluğu olan bu tarihi çeşmeyi daha önce görmüş müydüm? Babamla bu şadırvana gelmiş miydik? Bu değilse bile buna çok benzeyen başka bir şadırvan olmalıydı. Bir öğle üzeriydi. Suyundan içmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Sarı muslukların yanında tenekeden birer bardak sallanıyordu. Herkesin dudaklarıyla dokunduğu bu kabı kullanmak düşüncesi bile midemi kaldırmaya yetmişti. Suyu avuçlarıma doldurarak içmeye çalışmıştım. Babam hiç çekinmeden, bardağın kirli olup olmadığını aldırmadan kana kana içerek gidermişti susuzluğunu. Bu aynı şadırvan mıydı acaba? Menan'a sormayı düşünürken duydum sesi. Kimya, Kimya Hanım. Bakışlarım hala solgun ışıklarla aydınlanan şadırvandaydı. Bir an uçakta kapıldığım o tuhaf heyecanı yaşadım. Neler oluyordu? Başımı sesin geldiği yöne çevirince gülümseyerek bana bakan resepsiyon görevlisini gördüm. Kimya Hanım, Kimya Hanım bakar mısınız? Seslenen oydu. İkinci adımı nereden biliyordu bu adam? Aptal bir suratla öylece baktığımı gören Menan da araya girmiş. Miss Karen, Miss Karen diye seslenmek zorunda kalmıştı. Kayıt fişini imzalamanız gerekiyor. O zaman anladım görevlinin ikinci adımı nereden bildiğini. Önünde pasaportum duruyordu. Resepsiyona yaklaştım. Tabii, nereye imzalayacağım? Görevli kayıt fişini uzattı. Şurayı lütfen. Gösterdiği yeri imzalarken sürdürdü sözlerini. Özür dilerim ama merak ettim. İsminiz Karen Kimya Greenwood. Başım kaldırmadan yanıtladım. Evet. Galiba biraz sert çıkmıştı sesim. Görevli mahcup olmuş gibiydi ama merakına yenildiğinden midir nedir konuyu değişmeyi sürdürdü. Yani ikinci isminiz diyorum. Kimya. İngilizler pek bu ismi kullanmaz da. Sizde Türklük var mı? Bu seni niye ilgilendiriyor diyemediğim için hayır ben İngilizim diyerek kestirip attım. Bozulduğumu anlayan Menan da ters ters bakmaya başlamıştı ama adam pişkin çıktı. Hiçbir terslik yokmuş gibi sırıtarak aldı imzaladığım kayıt fişini. Teşekkür ederim Miss Karen dedi Karen'ın üzerine basa basa. Anahtarı uzatırken açıkladı. 131 numaralı oda Sultan Selim Camii'ne bakıyor. Balkonunuzdan Mevlana Türbesi'ni de görebilirsiniz. Mevlana Türbesi. Tabii babam oraya da götürmüştü beni. Yan yana arka arkaya sıralanmış üzerleri Arapça yazılarla kaplı garip mezarların bulunduğu kiliseyi andıran çok kubbeli bir mekan. Resepsiyon görevlisine sorsam daha fazla bilgi alabilirdim ama bu meraklı gençle yüz göz olmayı hiç istemiyordum. Odama çıkmak, kendimi sıcak suyun altına atmak için sabırsızlanıyordum. Ama Menan'ın beni bırakmaya pek niyeti yoktu. Akşam yemeği için ne yapalım? Çok güzel restoranlarımız var. Yerel yemekler yapıyorlar. İyi bir ev sahibi olduğunu göstermek istiyordu anlaşılan. Onu reddetmek kabalık olacaktı ama çok az bildiğim bu şehirde akşam yemeğini neredeyse hiç tanımadığım bir adamla yemek istemiyordum. Ben burada yesem diyecek oldum. Menan'ın ay gibi yuvarlak yüzündeki ışıltı puslandı ama hemen teslim olmadı. Şey için diyorsanız yani içki olmadığı için ne demek istediğini anlamamıştım. Yüzümdeki soru dolu ifadeyi görünce açıkladı. Hani diyorum belki size Konya'daki lokantalarda içki olmadığını söylemişlerdir. Hepsinde değil. Gideceğimiz restoranda rahatça içebilirsiniz. Üstelik kimse de sizi yadırgamaz. Kendimi tutamayarak gülmeye başladım. Menan birden çok sevimli görünmüştü gözüme. Hayır içki yüzünden değil. Çok yorgunum. Belki yemeği odamda yerim. Dinlenmek istiyorum. Yarın uzun bir gün olacak. Kendimi toparlamam lazım. Anladım dedi koca kafasını usulca sallayarak. Tabii dinlenirseniz daha iyi olur. Yarın akşam misafirim olursunuz o zaman. Yarın akşam. Tamam, ben odama çıkayım artık. Elimi ona uzattım. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim Menan Bey. Elimi sıkarken bakışlarını kaçırdı. Yine genç kız gibi kızarıp bozarmaya başlamıştı. Ne demek Miss Karen? Benim görevim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hala saygıyla dikilmekte olan Menan'ı öylece bırakarak valizimi asansöre taşıyan görevli çocuğun peşi sıra yürüdüm. Asansörün kapısından içeri girecekken çalmaya başladı telefonum. Telefonun ekranında arayanın adını görür görmez bir heyecan sardı bütün bedenimi. Niggle'dı. Ne asansörün açık kapısı, ne elinde valizimle bekleyen görevli, ne de ben yukarı çıkana kadar otelden ayrılmamaya kararlı olan Menan, hepsini unuttum. Sevinçle bastım telefonun konuşma tuşuna. Niggle, alo Niggle, hayatım. Niggle'ın sesi her zamanki gibi neşeliydi, kendinden emindi. Merhaba tatlım, nasıl gidiyor Türkiye macera? Yaşadıklarımı bir çırpıda anlatmak, hissettiklerimi, düşündüklerimi açıklamak istedim. Ama bakışlarım birkaç adım önümde bekleyen görevliye, hala resepsiyonun önünde beni izleyen Menan'a takılınca vazgeçtim. İyi dedim aceleyle. İyi gidiyor. Biraz bekler misin? Görevliye döndüm. Siz valizleri çıkarın. Ben merdivenlerden yürüyerek geleceğim. Görevli asansöre girerken ben de Menan'a el sallayarak merdivenlere yöneldim. Artık sevdiğim adamla konuşabilirdim. Niggle, ah Niggle, aradığına nasıl sevindim anlatamam. Niggle'ın sesindeki havayilik kayboldu. Karen, sen iyi misin? Gözlerim nemlenmişti. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Karmaşık duygular basmıştı içimi. Bu yolculuğa çıkmamda en küçük bir sorumluluğu bile olmayan Niggle'a beni neden engellemedin demek istiyordum. Ama ne olmuştu ki? Niggle'a niçin sitem edecektim? Bir saldırıya mı uğramıştım? Biri bana hakaret mi etmişti? Kimse beni karşılamamış da koca şehirde bir başına mı kalmıştım? Hayır, huzursuzluk bendeydi. Huzursuzluk aklımdaydı, kalbimdeydi, rahmimdeydi. Üstelik Anadolu'nun ortasındaki bu şehirde değil, çok daha önce, daha Londra'da uçağa binmeden kıpırdanmaya başlamıştı. Yanıtlamayan Niggle kaygıyla sordu. Karen, Karen neler oluyor, iyi misin? Bir şey yok diyebildim sonunda yanaklarımdan süzülen gözyaşlarımı elimle kurulayarak. Bir şey yok. Şu anda oteldeyim. Güzel bir yer. Niggle ikna olmamıştı. Sesimin çatallaşması beni ele veriyordu. Huzursuz gibisin. Bilmiyorum Niggle dedim ağladığımı anlamasın diye elimle telefonun ses almacını kapatıp burnumu çekerek. Evet galiba biraz huzursuzum. Niye? Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey olmadı. İşler yolunda gidiyor aslında. Yolculuk mu yorucuydu? Yo, yolculuk da iyiydi. Daha fazla saklayamadım. Bilmiyorum, içimde bir sıkıntı var işte. Niggle'ın neşesi kaçmıştı. Nasıl bir sıkıntı? Onu üzdüğüm için iyice moralim bozulmuştu. Önemli değil, geçer herhalde. Haklısın, yol tedirginliği olmalı. Niggle'ın kaygısı geçmedi. Hasta filan olmuyorsun değil mi? Hasta derken neyi kastettiğini biliyordum. Niggle hamilelikle ilgili bir sorun olabileceğini düşünüyordu. 2 gün önce Soho'daki Jazz Club'da konuşmuştuk bu konuyu. Çocuğu aldıracaktım. Öyle karar vermiştik. Daha doğrusu Niggle öyle karar vermişti. Hayatımızın en güzel yıllarını bir çocuk peşinde harcayamazmışız. İkimiz de iyi kazanıyormuşuz, sağlığımız da yerindeymiş. Henüz gençmişiz ve birbirimiz için deli oluyormuşuz. Üstelik dünyada gezip görülecek o kadar çok yer varmış ki çocuk bize engel olurmuş. Belki haklıydı ama ben 30 yaşını çoktan aşmıştım. Biyolojik saat acımasızca çalışıyordu. Belki de çocuk sahibi olmak için bu son şansımdı. Kararsızlığımı fark etmişti Niggle. Yine de umursamadı. Aldığı kararın doğruluğundan emindi. Ben de ona boyun eğmiştim. Tamam demiştim. Aldırırız. Bu işi hemen bitirmek istiyordu Niggle. Yarın hastaneden gün alayım demişti. Ama mümkün değildi çünkü benim 2 gün sonra Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Canı sıkılmıştı sevgilimin. Fakat uzatmadı. Siyahi tenine çok yakışan bembeyaz dişlerini göstererek gülümsemişti. Merak etme, bir haftalık gecikmeden bir şey olmaz. Döner dönmez hallederiz. Çok sevdiği o şili şarabından doldurmuştu sonra kadehlerimize. Doğacak bir yaşamı söndürme kararını alırken, hadi hayata içelim demişti. Sadece kendisinin mutlu olabileceği bir hayata. Şarabını yudumlarken yüzündeki gerginlik kaybolmuş, iyice rahatlamıştı. Ama şimdi binlerce kilometre ötedeki sesi endişe içinde yüzüyordu. Karen, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ne yalan söylemeli, Nigel'ın benim için kaygılanması hoşuma gitmedi değil. Ama onun daha fazla üzülmesine dayanamadım. Yok, hiçbir sorun yok. Sağlığım yerinde. Yabancı bir ülkede tek başına olmak hoş değil tabii. Ama sonuçta bu benim işim. Neyse, bırakalım artık bu konuyu. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Senin ameliyatın nasıl geçti? Zor olacak demiştin. Nigel'ın sesindeki endişe hemen yok olmadı ama soruyu yanıtlamakta da bir sakınca görmedi. Zor oldu. Sandığımdan da uzun sürdü. Hasta 70 yaşındaydı. Kalp kapakçığını değiştirdik. Çok riskliydi ama ameliyat iyi geçti. Sanırım başardık. Kesin sonuç için biraz beklemek gerekiyor tabii. Saygıyla dinliyordum onu. Bu kadar önemli bir iş yapmasına rağmen hiç abartmadan son derece basit sözcüklerle dile getiriyordu yaptıklarını. Biliyor musun dedim hayranlıkla. Bazen seni kıskanıyorum. Anlamamıştı. Ne? Ne diyorsun? Muhteşem bir iş yapıyorsun diyorum. İnsanların hayatını kurtarıyorsun. Nigel yine neşeli, boş vermiş haline takıldı. Sadece işimi yapıyorum. Senin gibi. Sanki o karşımdaymış gibi başımı salladım. Hayır, ben başkalarının parası için çalışıyorum, sen insanları yaşatmak için. Nigel'ın gülüşü çınladı telefonun öbür ucundan. Abartma, ben de aziz değilim. Herkes gibi para kazanmak için çalışıyorum sonuçta. Sesinde şakacı bir tını belirdi. Tek ayrıcalığım insanların kalbine elimle dokunabilmek. Ama tanımadığım insanların kanlar içindeki kalbine dokunmak yerine senin o muhteşem bedenine dokunmayı tercih ederim. Yüzümün kızardığını hissettim. Bir tek Nigel'da böyleydi bu. Daha önceki erkek arkadaşlarımda edepsiz bir kız gibi davrandığım çok olmuştur. Ama bu uzun boylu siyahi adama gelince iş değişiyordu. Dokunuyorsun zaten diyebildim sonunda. Kısa bir suskunluk oldu. Ne Nigel ne de ben tek söz edemedik. Merdivene dayanmış mor lalelerin eşit aralıklarla sıralandığı uçuk pembe duvar kağıdına bakıyordum. Ama görmek istediğim sevdiğim adamın yüzüydü. Nigel'ın yanında olmak istiyordum. Onun göğsüne sokulmak, bir kedi gibi huzur içinde uyumak istiyordum. Sanki ne istediğimi anlamış gibi kederle fısıldadı Nigel. Keşke şu anda yanımda olsaydın. Seni şimdiden özledim. Kısık, kederli bir ses çıktı ağzımdan. Ben de. Neredeyse yeniden ağlamak üzereydim ki Nigel konuşmayı sulandırdı. İlginç bir şeyler görebildin mi bari Türkiye'de? Senin haremini almak isteyen bir şey falan çıktı mı karşına? Zoraki güldüm. Aynı alaycı havayla ben de ona takıldım. Cahil adam, burası Arabistan değil. Burada ne harem var ne de şey. Tepeden tırnağa siyah giysili o uzun sakallı adamın görüntüsü belirmişti gözlerimin önünde. Hayır, onu kovmaya çalışmadım. Daha iyisini yaptım. Onu da alaycı konuşmamızın içine kattım. Ama adamın biri çok güzel bir yüzük hediye etti bana. Rüşvet mi? Hayır, şirketten biri değil. Tanımıyorum bile. Gizemli biri. Gizemli, etkilenmiş gibisin. Sesi ciddileşivermişti. Sanki kıskanıyor gibiydi. Neredeyse inanacaktım buna ama Nigel gülmeye başladı. O gizemli adam için beni bırakmazsın değil mi? Neden olmasın dedim acımasız bir tonla. Belki de çok ilginç bir hayat sunacaktır bana. Egzotik, bilinmez, çekici. Çekici ha? Dur, ilk uçakla geliyorum oraya. Şakayı daha fazla sürdüremedim. İçimdeki özleme yenildim. Keşke öyle bir şey yapsan. Ben de çok isterdim. Onun da sesi değişmişti. Ama yapamam. Yarın sabah bir ameliyata daha girmek zorundayım. Kederle mırıldandım. Birinin kalbine daha dokunacaksın yani. Aynı kederle yanıtladı Nigel. Evet, ama benim kalbim her zaman seninle olacak. Şakayla karışık fısıldadım. Benimki de seninle. Biliyorsun, başka türlü atmıyor zaten. 6. Duvardaki buz mavisi kapı. Karanlık otel odasında yatağıma uzanmış, bomboş gözlerle duvara bakıyordum. Ne artık iyice sakinleşen caddeyi izlemek için balkona çıkmak, ne odada dolaşmak, ne de televizyonu açmak geliyordu içimden. Oysa odaya ilk girdiğimde sıkıntıdan kurtulmuş gibiydim. Nigel'la konuşmanın verdiği mutlulukla kendimi duşun altına atıvermiş, banyonun ardından da iştahım açılmış, istekle bakmıştım otel restoranının başucumda duran menüsüne. Yemek listesini araştırırken de bir sürprizle karşılaşmıştım. Tanıdık bir yemek. Sadece Konya'da yapılan bamya çorbası. Babam iyi bir aşçı sayılmazdı. Öyle yemeye içmeye düşkün biri de değildi. Ama bamya çorbası deyince iş değişirdi. Belki de çok sevdiği şehriyle en güçlü bağı da bu çorbaydı. Öyle ki Londra'da karşılaştığı hemşerilerinden tek isteği Konya'dan gönderecekleri küçük kuru bamyalar olurdu hep. Ne kadar olmuştu bu çorbadan tatmayalı? 20 yıldan daha uzun. Aslında çorbanın tadını bile tam olarak hatırlamıyordum ama ipe dizili kuru bamyaları kalbur gibi bir kapta olduğumuzu hiç unutmamıştım. Çünkü şu ovma işini hep ben yapmak isterdim ama her defasında ölçüyü kaçırarak bamyaları fazla sıkıp görünümlerini bozduğum için bu görevden alınır, çorbaya konacak domatesleri yıkamakla yetinmek zorunda kalırdım. Bir defasında Londra'da annemin hala oturmakta olduğu evin geniş mutfağında sormuştum babama. Bamya çorbası yapmayı nereden öğrendin? Babam çenemi okşamış, dergâhta demişti. Nasıl yani? Size dergâhta bamya çorbası yapmayı mı öğretiyorlar? Gülümseyerek yanıtlamıştı sorumu. Sadece bamya çorbası değil, hayatın sırlarını da. Baba, bu dergâh nasıl bir yer? İnsanın olgunlaştığı, güzelleştiği, arındığı bir yer. Arındığı derken babamın neyi kastettiğini tam olarak anlamasam da bu sözcüğün sufilikle ilgili olduğunu biliyordum. Ama ne annemin gençliğinde kapıldığı hippiliğe ne de babamın bütün bir yaşamını etkileyen sufiliğe hiçbir ilgi duymamıştım. Hatta babamı hiç tanımamış olan Nigel'ın sufilik hakkında merakla sorular sormasını aldırmadan bu konuyu geçiştirmiş, babam hakkında konuşmak istemediğimi söylemiştim. Fakat şimdi bu Anadolu şehrinde, bu otel odasında tek başıma kalınca babamı düşünmüş, onun sevdiği yemeği seçmiştim. Bamya çorbası babamın yaptığı yemeğe benziyor muydu bilemiyorum. Ama hoşuma gitmişti. İçindeki yeşil biberin acılığını saymazsak salata da hiç fena değildi. Yemeği bitirdikten sonra belki çalışırım umuduyla bilgisayarımı açmıştım. Simon'ın elektronik postayla yolladığı ek sözleşme ve Türk basınında çıkan gazete haberleri gelmişti. Önce Simon'ın yolladığı ek sözleşmeyi okudum. Gerçekten de İkonyon Turizm'in yararlanabileceği önemli bir madde vardı. Eğer Yakut Otel'deki yangının sabotaj olduğunu kanıtlayacak somut deliller bulamazsak, sigorta şirketi en ufak bir kesinti bile yapmadan tazminat tutarının tamamını ödemek zorundaydı. İkonyon'un yöneticileriyle toplantıya gitmeden önce dosya üzerinde çalışsam, bildiklerimi yeniden gözden geçirsem fena olmayacaktı. Bir de şu gazete haberleri vardı. Bakalım neler yazmışlardı. Haberlerden ilkini okudum. Başlığında iş kazası değil iş cinayeti yazıyordu. Gazete Yakut Otel yöneticilerinin gereken önlemleri almadığını iddia ederek olayın kaza değil cinayet olduğunu dile getiriyordu. Öteki gazetelerde de benzer görüşler yer alıyordu. Ama gazetecilerin elinde somut kanıt yoktu. Olsaydı hemen açıklarlardı. İş başa düşmüştü. Her zamanki gibi kendi araştırmamı kendim yapmam gerekecekti. Ardından sigorta poliçelerine bakmaya başladım. Primleri kontrol ettim. Eksik yoktu. İkonyon Turizm kendi üzerine düşeni kusursuz olarak yerine getirmişti. Sanki şirket yöneticileri kendilerini olabilecek bir kazaya hazırlamışlardı. Belki de Simon bu yüzden kuşkulanıyordu. Kusursuz bir müşteri olmaları onları zanlı haline getiriyordu. İtfaiye raporu olayın kaza olduğunu yazıyordu. Savcılık da yetkisizlik kararı vermişti. Belki de Simon yanlış düşünüyordu. Adamlar dürüst oldukları için sözleşmenin kurallarına harfiyen uymuş olabilirlerdi. Tabii bizim müdür ilk olasılığın gerçek olmasını umuyordu. Yani tazminat ödemeyeceğimiz bir durumun ortaya çıkmasını. Bana gelince elbette işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacaktım ama önemli olan gerçekti. Eğer yangın bir kazaysa 3 milyon poundluk tazminatta İkonyon Turizm'in hakkıydı. Ama bütün bunların ötesinde içimdeki o bıkkın ses neden buradayım diye sormaktan vazgeçmiyordu. Hayır, her zamanki kararsızlığım değil, daha derin bir şeydi bu. Midemin bulandığını hissettim. Hamilelikten mi acaba? Doğruldum, kendimi dinledim. Hayır, lavaboya gitmemi gerektirecek kadar şiddetli değildi. Ama yatağa uzansam iyi olacaktı. Bilgisayarı olduğu gibi bırakıp odanın ışığını kapatarak yatağa girdim. O zamandan beri yataktaydım. Neden bir türlü kurtulamıyordum bu sıkıntıdan? Düpedüz bir depresyondu bu. Yanlış yapmıştım. Bu şehre hiç gelmeyecektim. Londra'dan hiç ayrılmayacaktım. İyi bir gerekçe bulup Simon'un önerisini reddedebilirdim. Bunu neden yapmadım ki? Belki de babamın şehrini bir daha görmek, eski günleri yeniden yaşamak istedim. Yoksa yanılıyor muydum? Beni bu şehre sürükleyen başka bir neden mi vardı? Bakışlarım karnıma kaydı. Hamile olduğumu gösteren henüz hiçbir belirti yoktu. Ama izin verirsem İzin verirsek olacaktı. Birden anladım. Simon'un önerisini kabul etmemin babamla hiçbir ilgisi yoktu. Konya sadece bir rastlantı olmuştu. Eğer Simon Kahire'ye git dese yine giderdim. Çünkü Nigel'dan uzaklaşmak istiyordum. Evet, bilinçli bir istek gibi görünmese de derinden derine ihtiyacım olan şey buydu. Nigel'dan kaçmak, yalnız kalmak, düşüncelerimi etkilemesine izin vermemek. Evet, bu sıkıntı ne beni terk eden babamla ne de onun yaşadığı bu şehirle ilgiliydi. Huzursuzluğumun kaynağı Nigel'dı. Nigel'ın yaşamasına izin vermek istemediği karnımdaki bebekti. Evet, her şey onun varlığını öğrenmemle başlamıştı. Hamile olduğumu söylediklerinde bu bebeği doğurmak istediğimi biliyordum. İşin tuhafı, Nigel'ın da onu kabul edeceğini sanmıştım. O yüzden hiç düşünmeden sevgilimi aramış, mutlu bir haber verir gibi söylemiştim hamile kaldığımı. Nigel'ın sesi buz gibi soğuktu. Öyle mi? Buluşup konuşalım. Buluştuk, konuştuk. Daha doğrusu o konuştu. Olmaz dedi. Ben olmasını istiyordum. Bu çocuk benim için çok önemli. Bu çocuk bizim için çok önemli. İlişki sadece dünyanın güzel yerlerini gezmek, görmek değildir. İlişki sadece güzel bir müziği birlikte dinlemek, enfes şili şarabının eşliğinde yenilen Fransız soslu bilmem ne bifteyi de değildir. İlişki, sevgililer gününde çiçek göndermek, doğum günlerimizde birbirimize hediyeler almak, tanışma yıl dönümlerinde pahalı publarda buluşmak, ilişki haftada 5 kez seks yapmak da değildir. İlişki, iki farklı kişinin bilerek, isteyerek, birlikte yeni bir yaşam yaratma arzusudur. Biz işte böyle bir ilişki kurmalıyız. Ya ben sana taşınmalıyım ya da sen bana. Bu çocuğu birlikte büyütmeliyiz. Gerçek bir aile olmalıyız demek istiyordum ama diyemedim. Neden? Nigel'ı kaybetmekten mi korkuyordum? Sanmıyorum. Çünkü bir erkeği kaybetmenin en kolay yolunun tamamen onun dümen suyuna gitmek olduğunu genç kızlık dönemlerinde yaşadığım acı deneyimlerde öğrenmiştim. Eğer birlikte olduğun erkek arkadaşın gibi düşünmeye çalışır, onun gibi hissetmeye uğraşır, onun gibi davranmaya çabalarsan hiçbir ilginçliğin kalmaz. Sadece erkekler için değil, aynı durum kadınlar için de geçerlidir. İnsan, hakkında kafa yormadığı, kaygılanmadığı, çözümlemeye çalışmadığı birini niye sevsin, ona niye değer versin? Sevmek, bir anlamda senden olmayana ulaşmak, bunun için çabalamak değil midir? Senden farklı olmayan birine niye ulaşmaya çalışasın ki? O zaman neden Nigel'a karşı çıkmadım? Galiba emin olmadığımdan. Evet, bir yanım bu bebeği doğurmak istiyor ama öteki yanım bu isteğin çok aptalca olduğunu söylüyordu. Evet, aslında ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Kafam gerçekten çok karışık. Kendimi bile itiraf edemesem de galiba korkuyorum. Doğurmaktan değil, bebeğimi yeterince sevememekten, iyi bir anne olamamaktan, bu işi becerememekten korkuyorum. Beni deli gibi sevdiğini söyleyen babam bile bir gün hiçbir açıklama yapmadan çekip gidiyorsa bu konuda kendime nasıl güvenebilirim? Al işte, yeniden geldik babama. İşte o an gördüm duvardaki buz mavisi kapıyı. Yanılıyor muydum? Gözlerimi kırpıştırdım. Yo, oradaydı. Duvarda gerçekten de bir kapı vardı. Ama bu nasıl olabilirdi? Heyecanımı bastırıp dikkatle baktım. Ve ne yazık ki olup biteni anlayıverdim. Masanın üzerinde bıraktığım bilgisayarın ekranından yansıyan ışık, nakışlı bir ahşapla çerçevelenmiş aynaya çarparak duvarda buz mavisi bir kapı oluşturmuştu. Bu sıra dışı görüntünün basit bir yansıma çıkmasına tuhaftır üzüldüm. Küçük bir kızken resimli kitaplarda okuduğum büyücülerle mücadele eden şövalyelerin öykülerine, babamın anlattığı mucizelerle dolu doğu masallarına bayılırdım. Padişahlarını arayan 30 cesur kuşun 7 bilgelik vadisinden geçerek Kaf Dağı'na ulaşması, başı kesik şehzadenin halkını zalim devlerden kurtararak başını yeniden kazanması, akıl ülkesinin insanları ile hayal ülkesinin büyücüleri arasındaki savaş. Bu masalların hepsi gizemli olaylar, muhteşem kahramanlar, mucizelerle doluydu. Gerçek hayatta hiçbir zaman karşılaşmayacağımız ama yaşanılan dünyayı daha güzel, daha heyecanlı, daha anlamlı kılabilecek olağanüstü olaylar. Nedense bir keder kaplamıştı içimi. Keşke bu buz mavisi kapı gerçek olsaydı da ben o çok sevdiğim masalların içindeki kahramanlardan biri gibi bu mucizevi geçitten geçerek sıkıntılarımdan, dertlerimden kurtulabileceğim bir dünyaya gidebilseydim. Aslında bu tür doğaüstü olaylara hiç inanmazdım. Bu konuda annemle aynı fikirdeydim. Onun gibi ben de kahramanların da zalimlerin de hayatımızın içinde olduğunu düşünürdüm. İyilik de kötülük de basit birer gerçekti. Ama babamın bakış açısı farklıydı. Bir defasında aynı anda hem Konya'da hem Bağdat'ta hem de Kabe'de öğle namazını kılan bir dervişten söz etmişti. Ben bunun akıl dışı olduğunu söyleyince de o kendinden emin gülümseyişini yüzüne yerleştirerek şöyle demişti: "Mucizeleri akılla kavrayamazsın." Onunla daha fazla tartışmamıştım ama çocuk aklımla şöyle düşünmüştüm: eğer bu mümkün olsaydı babam da aynı anda hem Londra'da hem de Konya'da yaşardı. Kendi halime güldüm. Bir kez daha babama gelmiştik işte. Bir türlü kurtulamıyordum ondan. Belki de Nigel haklıydı. Jazz Club'dan çıktıktan sonra kanal boyunca yürürken "bu gezi senin için fırsat olabilir" demişti. Babanla onun anılarıyla yüzleşmek için. Kanalın yanında durmuş, uzun silüeti karanlık sulara yayılırken ışıltılı gözlerini yüzüme dikerek vurgulamıştı. Ya da onunla hesaplaşmak için. Oysa benim öncelikle Nigel'la hesaplaşmam gerekiyordu belki de. Belki de diyorum çünkü bu hesaplaşmaya Nigel'la mı yoksa babamla mı başlamam gerektiğini hala tam olarak kestiremiyordum. Böyle düşündüğüm için kendime kızarak bilgisayarıma yaklaştım. Saatlerdir çalıştığı için artık iyice ısınmış olan bilgisayarımı kapattım. Anlamsız gözlerle bir süre odaya baktım öylece. Aynı anda yanağımda bir serinlik hissettim. Bozkırdan kopup gelen, kurumuş ot, ıtır kokan bir serinlik. Hoşuma gitti bu dokunuş. Yüzümü esintinin geldiği yöne çevirdim. Açık balkon kapısı duruyordu karşımda. Esinti, perdenin ince kumaşını havalandırarak tüm bedenime yayıldı. Balkonun kapısına yürüdüm. Şimdi rüzgarı daha iyi hissediyordum. Gözlerimi kapadım. O anda duydum fısıltıyı. Kimya, Kimya Hanım. Ürküntüyle adeta kendiliğinden açıldı gözlerim. Odanın içinde biri mi vardı? Korkuyla etrafa baktım. Hayır, kimse yoktu. Ama sesi duyduğumdan emindim. Kimya, Kimya Hanım. Bugün üçüncü kez aynı şey oluyor, üçüncü kez aynı şekilde çağrılıyordum. Yoksa rüya mı görüyordum? Gözlerim açık ve ayaktayken mi? Dün gece sevişmeden önce Nigel'ın evinde içtiğimiz şarap geldi aklıma. İçine uyuşturucu konulduğunu söylerlerdi. Hadi canım, şarabın içindeki birazcık otun etkisi bu kadar sürer mi? Belki de yanılıyordum. Aynı fısıltı yeniden yankılandı odanın içinde. Kimya, Kimya Hanım. Anlamı açık olmayan bir fısıltıydı bu. Bir çağrı, belki bir yardım isteği, belki beni tanıyan birinin hayret dolu mırıldanışı. Evet, ses o hoş kokulu esintiyle birlikte gelmişti. Hızla geri döndüm. Kararlılıkla balkonun açık kapısına yöneldim. Tül perdeyi kaldırarak dışarı çıktım. Küçük balkonda kimse yoktu. Köşede sessizce bekleyen bir iskemle dışında hiçbir şey göremedim. Yandaki balkonlarla benimkini ayıran duvara baktım. Öteki odalardan biri mırıldansa duymam imkansızdı. İyi de nereden geliyordu bu ses? Bakışlarım önce aşağıdaki küçük ıssız meydana, sonra solgun sarı bir ışıkla aydınlatılan Sultan Selim Camii'nin taş duvarlarına kaydı. Sarı ışığın altında kederli bir görünüm kazanmıştı bu eski tapınak. Caminin hemen ardındaki Mevlana Türbesi ise karanlığın içinde rengini yitirmeyen bir yeşim taşı gibi umutla parıldamayı sürdürüyordu. Balkonda esinti artmış, saçlarım uçuşmaya başlamıştı. Dağılan saçlarımı toplarken caminin önündeki ağaçların sallanan dallarını gördüm. Dallarda gezinen rüzgarın sesini işitir gibi oldum. Rahatladım. İşte buydu duyduğum ses. Rüzgarın uğultusuydu. Başka ne olabilirdi ki? Yeniden Mevlana Türbesi'ne bakacakken gördüm onu. Caminin köşesindeki şadırvanın önündeydi. Uzun sakalları, siyah giysileriyle bana yüzüğü veren adamdan başkası değildi bu. Aramızdaki mesafe uzak olmasına, üstelik ışık yeterli olmamasına rağmen adamın sürmeli siyah gözlerini seçebildim, biçimli kırmızı dudaklarının aralandığını gördüm. O sesi yeniden duydum. Kimya, Kimya Hanım. Kanım çekilir gibi oldu. Başım döndü, balkonun korkuluklarına tutunmasam yere düşecektim. Güçlükle toparlandım, doğruldum, yeniden baktım. Adam yoktu. Gözlerim şadırvanı, caminin çevresini taradı. Küçük meydanda tek bir canlı bile görünmüyordu. Tıpkı ilk karşılaştığımız gibi o gizemli adam ansızın kaybolmuştu yine. Neler oluyor diye söylendim tedirginlik içinde. Kim bu adam? Neden çıkıyor karşıma? O yüzüğü neden verdi bana? Soru dolu bakışlarım Mevlana türbesine takıldı. Yoksa yüzük de mi kaybolmuştu? Belki kimse yüzük filan da vermemişti bana. Nasıl yani? Hepsi bir halüsinasyon muydu? Telaşla adeta panikleyerek içeri girdim. Nereye koymuştum şu yüzüğü? Odanın ışığını yaktım. Çantamı karıştırmaya başladım. Yok, halüsinasyon falan görmemiştim. Aklımı da kaçırmıyordum. İşte yüzük oradaydı. Pasaportumun hemen altında. Elimi aldım, incelemeye başladım. Güzel bir yüzüktü. Gümüşü incecik işlemelerle kaplıydı. Laleler, güller, nergisler, sarmaşıklar. Koyu kahverengi taşına dokundum. Taş kan gibi ılıktı. Yüzeyi buğulandı. Taşı bluzuma sürdüm. Buğu kayboldu. Ne özelliği var bu yüzüğün? Diye mırıldandım. Kimse bana yanıt vermedi ama bir karaltının varlığını hissettim karşımda. Korkuyla başımı kaldırdım. Aynadaki kendi görüntümle göz göze geldim. Dağınıktım, gergindim, tedirgindim. Üzüldüm aynadaki görüntümün haline. Yorgunum, dedim aynadaki kadının süzülmüş yüzüne bakarak. Sadece yorgunum. Hepsi bu.